Ayrım 5. Din, dindarlık ve dini hayat. Hangi toplum türünde yaşarsa yaşasın din, bütün insanlar için aynı manayı ifade etmemektedir. Hatta tek bir dini gelenek içinde bile birçok farklılık bulunabilmektedir. İnsanların dini yargısı ve şanslarındaki çeşitlilik, bilim dünyası içinde geçerlidir. Zira sosyal bilimlerin araştırma alanına giren kavramlar, farklı perspektiflerden çeşitli şekillerde tanımlanmış, hatta aynı kavramla ilgili yüzlerce farklı tanım yapılmıştır. Son derece doğal karşılanması gereken bu durum, din kavramı içinde geçerlidir. Dinin tanımı. Din, insanın kendisi dışındaki bir güce inanmasını işaret eder. Birey bu uyar sayesinde duygusal ihtiyaçlarının tatmin olması ve yaşamını istikrar kazanmasını ister. O, kendini kültür içine gösterdiği şekliyle sembolik bir sistem, sosyal kurum ve subjektif hayattan ibarettir. Din, varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar dile getiren, insanda güçlü motivasyonlar uyandıracak düzeyde etkili olan semboller sistemidir. O, doğaüstü kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütünüdür. Thales, dini insanüstü olduğuna inanılan, varlık ya da varlıklarla girilen tecrübi bir ilişki şeklinde tanımlamış ve bu tanım oldukça itibar görmüştür. Prat ise dini, bireyin içtenlikle inandığı objeye karşı tutumu olarak tanımlamıştır. Din psikolojisinin kurucularından biri olan James'e göre, dini yaşam, görünmeyen bir düzenin var olduğu inancını içerir. İnanan birey için en uygun olan şey, kendini ona uyumlu hale getirmektir. Bu inanç ve uyum, ruhun dini tutumudur. Dinin bir tutum olarak tanımlanması, onun psikolojik yaşamın sadece herhangi bir bölümüyle ilgili bir konu olmayıp, aynı zamanda insanı bütünüyle kapsayan bir olgu olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir. Aralarında Schoeller'in Marker'ında bulunduğu bir grup dini tanrıya duyulan mutlak bir bağlılık duygusu olarak yorumlarken Webb dinin tanımlanamayacağını ileri sürmüştür. Fromm, dini bir grup tarafından paylaşılan o grup üyelerine kendilerine adayabilecekleri bir hedef sunan ve onlara ortak bir davranış biçim veren bir sistem şeklinde sosyal fonksiyonunu öne çıkartarak tanımlamış ve insanın tutkuyla bağlandığı her şeyin parantez içinde insan, madde, para, makam, ideoloji ve benzeri din olarak işlev görebileceğini ileri sürmüştür. Yukarıdaki tanımlara bakıldığında ortaya çıkan çeşitliliğin kullanılan farklı perspektiflerden kaynaklandığı görülür. Zira bazı tanımlarda sosyal perspektif kullanılmışken bazılarında bireysel bir bakış açısı tercih edilmiştir. Bazı tanımlar dine kendisini oluşturan özler unsuru açısından yaklaşılırken, bazı ise ona insan hayatına katmış olduğu değer ve işlev, yani etki ve sonuçlar açısından bakmıştır. Son derece karmaşık bir yapıya sahip olan dinin tek boyutlu yaklaşımlarla bütünsel olarak araştırılması mümkün değildir. Bu yüzden özellikle son dönemlerde dine yönelik operasyonlar ve çok boyutlu tanımlar teklif edilmiştir. Ancak din için teklif edilen bu yeni tanımlar ilk olmadıkları gibi sonda olmayacaktır. Farklı din tanımlarının ortak noktaları birleştirildiğinde dinin inanılan varlık, parantez içinde Tanrı ile inanan varlık, parantez içinde insan arasında kurulan ruhsal ve manevi bir ilişki olduğu söylenebilir. Dini, diğer kültür unsurlardan ayıran ve ona kendine özgü bir nitelik kazandıran en karakteristik özellik ise inanılan varlığın tabiat üstü özelliklere sahip olmasıdır. Tabiat üstü ifadesi, doğal dünyanın güçleri ve insanın arzularından bağımsız, onları aşan ve kendine bağımsız hakikatiyle var olan bir yüce varlık anlamındadır. Bu ilişkide Allah, bireyin kendisini bir şekilde bağlı hissettiği içsel, şahsi ya da diğer bir ifadeyle psikolojik bir gerçekliktir. Durumun böyle olması, Allah'ın inanan bireyin iç dünyasında etkili bir güç haline getirmekte ve bu durum belli ölçeklerde onun duygu, düşünce ve davranışlarına yansımaktadır. Dindarlık ve dini hayat. Allah'la girilen ruhsal ve manevi ilişki herhangi bir zorluğun üzerine kurulu değildir. Ancak gönüllü bir yönelişle gerçekleştiren bu ilişkiyi durağan olmayıp dinamiktir. Çünkü Allah'la şuursal ilişkiye giren insan ona yaklaşmaya çalışmakta ve hayatını onun tavsiyeleri doğrultusunda tanzim etmeye başlamaktadır. İşte bu girişimler dini hayatı ortaya çıkarmakta ve hayatını inancıyla bütünleştirmeye çalışan bireye dindar denmektedir. Böylece dinler insanlara bir hayat tarzı sunmakta ve İnananlar kendilerine sunulan bu hayat tarzı ve dünya görüşünü hayatlarının bütün alanlarında olduğu gibi kurumlara da taşıyarak Tanrı rehberlerini kurumsallaştırmaktadır. Dinler, inanılan varlığın doğaüstü özelliklerine paralel olarak müntesiplerini metafizik alemle karşı karşıya getirmektedir. Ancak dinlerin ideolojiler gibi dünyasal bağlanma biçimlerinden en karakteristik farkı dindeki ilişkinin karşılıklı ve canlı olmasıdır. Zira inanan insan inandığı varlığın karşısında canlı bir şekilde durduğu, seslendiği zaman onu duyduğu, yardım talep ettiği zaman yardımına koşacağı, yanlış bir şey yaptığında onu göreceği ve bu durumun ilişkilerine yansıyacağına inanmaktadır. Bu nedenle din dışı inanç, yönelim ve amaçların dinin ürettiği etki ve fonksiyonların bir kısmını üretmesi, onlara tam olarak dini bir nitelik kazandırmamaktadır. Nitekim onlar tanrısallık içermedikleri gibi kendilerini din olarak da tanıtmazlar. Sosyal psikolojide geliştirilen merkezi tutum kavramı, merkeze yerleşerek bir bakıma yönetimi ele geçiren, parantez içinde denetim odağı, bireyin diğer bütün tutumlarını etkileyen güçlü tutumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Merkezi tutum kavramı, din psikolojisine uyarlandığı zaman, inanan veya dindar olarak tanımlanan insanların tutumlarının merkezinde Allah bulunmaktadır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilmiştir. Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizleri Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Dini tutumların merkezileşmesi daha çok olgun dindarlık veya gelişmiş bir dini şuur halinin özelliğidir. Dindarlık ise dinamik ve gelişimsel bir olgu olup daha az gelişmiş dindarlık düzeylerinde tutumlarının merkezinde yukarıda ayette sayılan faktörlerden birisinin bulunması yadırganacak bir durum değildir. Olgun dindarlık düzeyinin de bile zaman zaman merkezi tutum objesi değişebilmekte. Din dilinde masive olarak ifade edilen faktörler zaman zaman merkezi işgal edilebilmektedir. Bu durumun dini literatürdeki karşılığı gaflettir. Nitekim normal bilinçlilik düzeyi, sürekli olarak dikkatin dağılması, unutkanlık, hayal kurma, aşırı yorgunluk, hafıza bulanıklığı ve bazı duygusal karmaşalar gibi genel tecrübelerden sürekli olarak etkilenmekte, insan her zaman aynı bilinç düzeyinde yaşayamamaktadır. Kur'an, heva ve hevesini Tanrı edineni gördün mü? Şeklinde bir uyarıyla merkezi tutumlarda eksen kaymaları olabileceğini işaret etmektedir. Dindarlar için hal böyleyken, Tanrı'yı tutumlarını obje yapmayan veya Tanrı ile ilgili tutumları olmasına rağmen onları merkeze taşımayan insanlar için merkezi taşınan unsurların bir süreliğine de olsa din işlevi görmesi mümkündür. Ancak insan, hayatın en başat faktörü haline gelen bir arzu veya isteğin dinin bütün fonksiyonlarını icra etmesi mümkün değildir. Ayrıca dünyevi arzu ve isteklerin tutumların merkezinde uzun süre kalması da olası olmayıp insan arzu ve istekleri sürekli değişmekte ve insan genelde sahip olmadığını peşinden koşmaktadır. Bununla birlikte dinlerdeki tabiat üstüne başvuru ve Allah'la girilen ilişkinin sağladığı dinamizmin merkeze onun dışında herhangi bir şeyin koyulduğu durumlarda ortaya çıkması pek olası da değildir. Dinin kültürel bir gerçeklik olması, kültürlenme sürecinin çoğu noktada dindarlaşma süreciyle çakışmasını beraberine getirmektedir. Yani çoğu durumda insanlar adına din denmese bile kültürlenme süreciyle dinin ilgili kültür oluşumuna olan katkısı ve onunla bütünleşmesi ölçüsünde farkında olmadan dindarlaşmaktadır. Ancak bu durum gerçek bir dindarlığı değil, ancak dini gelişim için bir hazır bulunuş oluşturabilir. Zira dindarlık insanın kendisi, Allah ve alemle ilgili farkındalığı gerektiren bir bilinç hali olup, bireysel dindarlık farkındalıkla birlikte başlamaktadır. Dini hayatın unsurları. Çok boyutlu bir fenomen olan din, doğal olarak birçok unsura sahiptir. Hatta dini birçok alt sistemden oluşan büyük bir sistem olarak düşünmek mümkündür. Dinin sahip olduğu unsurlar, objektif ve sübjektif olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Buna göre sosyokültürel bir gerçeklik olarak dinlerin kendilerine ait kavram, ibadet, ritüel, kutsal zaman, mekan ve şahıslar, kurum, kuruluş, sosyal organizasyonlar onun objektif boyutunu oluşturmaktadır. dinin objektif yüzüyle karşılaşılan bireyin ona belli bir değer vermesiyle birlikte dinin objektif boyutsu kişisel unsurlarla karışmaya başlar. Bu bağlamda dini ve bilişsel yetenek ve hazır bulunuşluk dini güdü, duygu, heyecan, düşünce ve tasavvurlar, kişilik özellikleri ve tutumlar dinin subjektif boyutunu oluşturmaktadır. Dindarın 3 temel unsuru bulunmaktadır. Bunlardan biriniz tabiatüstü özelliklere sahip, akıl gücünün ötesinde bir varlık algısıdır. İkinci unsur, bu varlığı kabul ve tasdik eden insandır. Üçüncü unsur ise kabul ve tasdikten sonra inanılan varlıkla girilen bilişsel temas sonucunda öğrenilen, tanrısal istek ve tasvirlere göre yapılandırılan hayat yani dini yaşamdır. Bu üç temel unsurdan ilk ikisinden birisinin eksikliği halinde dindarlıktan bahsedilemez. Ancak üçüncü unsur olan dini hayat, dini gelişime paralel bir şekilde değişim gösterir. Bireyin inandığını, düşündüğü, varlığın tasfiye ve isteklerinden hiçbiri yerine getirmemesi durumunda ise dini hayattan bahsetmek mümkün değildir. Bu durum ancak algısal bir yanılma olarak değerlendirilebilir. Dini semboller, parantez içinde objektif unsurlar, sosyal hayat ortamında bireyin şu veya bu şekilde karşılaştığı unsurlardır. Algıyı obje oldukları andan itibaren bilişsel girdilere dönüşen dini semboller, bireyin kendilerine yönelik pozitif ve negatif tepkiler vermeye zorlayarak ilk hareketi başlatır. Örneğin Müslüman birey için ezan veya Hristiyan birey için çan sesi bilişsel bir girdi oluşturarak onları kendilerine yönelik olumlu veya olumsuz bir tepki vermeye yöneltir. Kimisi için dini bir uygulamanın başlangıcı veya inanan din kardeşi için sosyal bir görevi yerine getirme anlamını taşıyan ezan veya sala sesi, bir başkası için gürültü kirliliği anlamına gelebilir. Dinin objektif unsurları ile bireysel unsurlar arasındaki bu karşılıklı ilişki ve etkileşim hayat boyu devam eder. Bireyin dışında objektif bir referansa sahip olmayan inançlar ise bireysel bir ilgi veya felsefeden öteye geçemez. Bu durumda insan Allah içinde yaşadığı kültürün kendisine öğrettiği şekilde inanarak onunla ruhsal bir ilişkiye girer. Kültürden öğrendiği bilgilere uygun dini tasavvur ve yargılar geliştirerek dini kişiliğini inşa eder. Dindarlık, dinin nesnel boyutuyla insanın subjektif özelliklerinin bir karışımıdır. Hatta bu iki temel unsurun oluşumuna birlikte katkıda bulundukları kültür de devreye girerek dindarlığı şekillendirir. Bu durumda dindarlık bu üç özelliğin karşılıklı etkileşimine paralel olarak gelişir. Örneğin, Türk Müslümanlığını Arap Müslümanlığından ayıran unsurlar kültürel unsurlar iken, samimi dindarı münafıktan ayıran kişisel unsurlardır. Dindarlığın unsurları zamanla birbirine dönüşebilmektedir. Örneğin, nesler dini kaynaklar ve kültürel bir atmosfer içinde bireysel bir gayretin sonucu olarak ortaya çıkan imanı azamın din algısı, parantez içinde subjektif, sonradan görmüş olduğu geniş kabul sonucu objektifleşerek bugün dünyada milyonlarca Müslüman için dini hayatın birçok alanında referans olarak kabul edilmektedir. Dindarlığın kaynakları. Davranışları tetikleyen dinamik faktörlere güdü, çoğu kez davranışlarla sonuçlanan bu süreci ise güdüleme. Davranışları tetikleyen dinamik faktörlere güdü, çoğu kez davranışla sonuçlanan bu süreci ise güdüleme denmektedir. İnsan davranışı genellikle tek bir güdünün etkisi altında değil, birçok güdünün bir araya gerek oluşturduğu güdüsel örüntü etkisiyle meydana gelmektedir. Aynı şey dini davranışlar için de geçerlidir. Ancak diğer davranışlarda olduğu gibi dini davranışı meydana getiren güdüsel örüntü içerisinde bir takım faktörler daha etkilidir. Dini motivasyonların temel özelliklerinden birisi çift kutuplu olmalarıdır. Örneğin Mali bir kriz nedeniyle iflas eden bir fabrikatör, kayıp tecrübesinin etkisiyle adil olmadığını düşünerek Allah'a küsüp dinden uzaklaşabilir. Aynı birey yaşadığı maddi kayıplardan sonra hayatın o zamana kadar fark edemediği güzellikleri keşfedip iflas olayına daha pozitif bakmaya başlayabilir ve bu durum onu tekrar Allah'a yönelmesini tetikleyebilir. Dindar olmayan bireyleri dine, dindar olanları ise daha aktif dini yaşantılara yönelten dini güdülerin tamamı hayat boyu aynı güçte olmadığı gibi aynı etkiyi de göstermez. Buna göre bir güdü hayatın bir evresinde daha aktif olabileceği gibi diğer bir evresinde pasif, hatta ters etkiler üretebilir. Bu durumda dindarlığın yeterince beslenebilmesi için diğer güdülerin devreye girip dini hayata dinamizm kazandırması gerekir. Örneğin korkuyla dine motive olan birey için bu güdü dini hayatın tamamını besleyecek güçte değildir. Özellikle başlangıç aşamalarında etkili olan bu güdünün gücünü kaybettiği zaman başka bir faktörün devreye girip dini hayatı beslemeye devam etmesi gerekir. Dini motivasyonlar dini gelişime paralel olarak değişir ve çeşitlenir. Örneğin korku duygusu hiç etkisini kaybetmese bile gelişmiş bir dindarlık tek başına besleyemez. Çünkü o doğası gereği dindarlığın daha az gelişmiş düzeylerinde etkili olabilecek bir güce sahiptir. Son derece çeşitlilik arz eden dini motivasyonlar insandan insana değişmektedir. Dini motivasyonlar bireyin genel motivasyon örüntüsüyle de yakından ilişkilidir. Buna göre bireyin seküler hayatında etkili olan motivler dini hayatında da etkilidir. Örneğin herhangi bir şey sevgiyle daha kolay motive olan birisi için sevgi dini hayatta da önemli bir güce sahiptir. İhtiyaç olarak din. Dinin bütün toplumlarda görülmesi, onun bir tür ihtiyaç olarak algılanması beraberine getirmiştir. Ancak ihtiyaç kavramı daha çok maddesel durumlar için kullanılmakta. Din ise ruhsal bir durumu işaret etmektedir. Nitekim ihtiyaç kavramının özünde bir eksiklik bulunmakta ve bu eksiklik güdülenme mekanizmasını başlatmaktadır. Herhangi bir konuda eksiklik hisseden organizma gerginleşmekte, bu gerginlikten oluşan enerji organizma eksikliği gidermek için uyarmakta. Uyarılan organizma eksikliği gidererek davranışa geçecek kadar isteklenmekte ve davranış gerçekleşmektedir. İlgili davranışın eksikliği giderilmesi durumunda gerginlikten kurtulan organizma gelişmekte ve artık aynı davranışı tekrar yapmak istememektedir. Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman din, eksiklikten kaynaklanan bir durum olmadığı zaman ihtiyaçlı değildir. Ne var ki gelişimsel varlıklar olan insanların kendi kişisel hamlıklarını gidermek amacıyla dinden yararlandıkları da bir gerçektir. Ancak bu durum dinin ihtiyaç olduğunu göstermemektedir. Örneğin dini bir ihtiyaç olarak algılayan bireyin hissettiği eksiklik onu herhangi bir ibadete icra etmeye yöneltebilir. İbadete icra etmesi halinde eksiklik giderileceği için rahatlayan organizmanın dini ilgisinde bir zayıflama olması gerekir. Halbuki ibadetler icra edilmeleriyle birlikte tam tersi bir şekilde dini ilgi seviyesini daha yukarıya seviyeleri taşırlar. Bu durumda dine ihtiyaç statüsü vermek için onun tatmin edilemeyen bir ihtiyaç olması gerekir. Ayrıca ihtiyaçlar kendiliğinden ortaya çıkarlar. Dine ihtiyaç statüsü vermek ise dindarlığın inisiyatif gerektirmeyen ve kendiliğinden ortaya çıkabilecek bir durum olduğu anlamına gelir. Halbuki dinlemeyenin dini olmaz. Arzu kavramı ihtiyaç kavramından daha uzun soluklu ve psikolojik yanı ağır basan bir kavramdır. Dinin de temelde insan bilincinde doğup büyüyen psikolojik bir olgu olduğu düşünülürse insanın dini ilgisinin ihtiyaçtan ziyade arzu kavramıyla motive olması daha makuldür. Örneğin birisinin uzun süredir görmediği bir dostuyla görüşmeyi arzulaması onu dostuyla görüşmeye motive edebilir. Görüşmenin gerçekleşmesi onda doygunluk yaratarak görüşme isteğinde bir azalma meydana getirmez. Dini ilginin de temel hedefi Allah'a yakınlaşma arzusu olduğundan dindarlığın arzuyla motive olması daha sağlıklı gözükmektedir. İhtiyacın tek başına ve otomatik olarak parantez içinde dini davranışı güdülemeye yeterli olmadığını düşünen Vergott da davranışın ihtiyaç ve arzuya tatmin gücüne sahip olsa bile dinin ihtiyaçlarla değil arzularla güdülendiğini belirtmiştir. Tabii eğitimlere göre farklılaşmış psikolojik bir yapı olan dini arzu bir iç bağlanmayla gerçekleşir ve bireysel inisiyatif gerektirir. İhtiyacın doğal yapısında ve kendiliğindenlik bulunur. İnsan davranışının en karakteristik yanı ise irade olmasıdır. Davranışın irade olması ise belli bir amaç veya niyete göre yapılanması anlamına gelir. Buna göre niyetin özü itibariyle dini bir amaç izlendiği ve iç dinamizmin bu niyete uyarlandığı motivasyona dini arzu denmektedir. Biyolojik dini eğilimin kalıtsal olduğunu ileri süren genetik teoriler 1900'lü yıllarda kültürler arası alanda yapılan yeni çalışmaların dinin insan toplumlarında neredeyse universal karakterde yaygın olduğunu ortaya çıkarması üzerine antropologlar, sosyologlar ve sosyal psikologlar arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Kuzey Amerikan psikolojisinde davranışçılık akımının güç kazanması ise dini içgüdü fikirlerinin gelişimini engellemiştir. Son yıllarda türait nitelikleri nesilden nesle aktaran genlerin inanç alanında da etkili olduğuna ve dinin dünya genelinde yaygın bir fenomen olmasının arka planında inanç geninin bulunduğuna yönelik iddialar da ortaya atılmıştır. Örneğin konuyla ilgilenenlerden birisi olan Hammer, 2004 yılında Tanrı Geni adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia etmiştir. Ona göre maneviyat muhtemelen tek bir genden ziyade pek çok genle ilişkilidir. Ancak dini inancı Tanrı Geni diye adlandırılan tek bir genle açıklamak doğru değildir. Zira çevresel etkilerin de en az genetik faktörler kadar etkili olduğu dindarlık olgusu bu faktörlerin karşılıklı etkileşim sonucunda gerçekleşmektedir. Bu durumda maneviyat genini dindarlığın temel kaynağı olarak değil de bir yatkınlık olarak anlamak daha doğrudur. Zaten din psikologları arasında insanoğlunun yapısal olarak dini bir yatkınlığa sahip olduğu konusunda geniş bir kabul bulunmaktadır. Örneğin Jung, insanda Tanrı'yı bulmak için kendisini bir arayışa sürükleyen bilinç dışı bir arzunun bulunduğunu ileri sürmüştür. Elkind ise dinin en azından bazı yönlerinin zihinsel gelişim süresince ortaya çıkan belli bilişsel ihtiyaç kategorilerinde bulunabileceğini belirtmiştir. Çocuğun dindar doğmadığını kabul ederek yeni doğmuş bebeği hayvanın durumuna daha yakın gören bazı psikologlar ise daha basit insani vasıfların ortaya çıkmasının bile insanda son derece yavaş gerçekleştiğini öne sürerek sonsuz sayıdaki özelliklerin en karmaşık ve en incesi olan dinin hemen doğumdan kendisini göstermesini makul bulamamışlardır. Ancak onlar diğer canlılarla kıyaslandığı zaman gelişiminin yavaş ilerlese de insanın diğer fonksiyonlarıyla ayrılmaz bir şekilde iç içe olan dini eğilime sahip olduğunu ve bu eğilimin diğer eğilimlerle birlikte geliştiğini kabul etmektedir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de her çocuk fıtrat üzerine doğar. Daha sonra ebeveyni onu kendi dinine döndürür. Anlamındaki sözleriyle dindarlığın genetik faktörleriyle çevresel faktörlerin etkileşim sonucunda geliştiğini işaret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın genetik kodlarında tek Tanrı inancına yatkınlık olduğu dikkat çekmiştir. Yüzünü birleyici olarak dine döndür. Allah'ın insanlar üzerine yaratmış olduğu yaratılış özelliği budur. Onun yaratmasında bir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ancak insanların büyük çoğunluğu bunu bilmez. Thomas Bockert ve arkadaşları bebeklik döneminden ayrılarak birbirlerine farklı ortamlarda büyüten yüzden fazla ikiz çift ile sayıları bunlardan fazla ve birlikte büyüyen ikizler incelemiştir. Araştırmaların neticesinde dindarlığın diğer birçok psikolojik nitelikte olduğu gibi güçlü genetik unsurlara sahip olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar aile çevresinin çocukların dindarlığında çok fazla etkili olmadığını belirtmiştir. Ancak bu konuda dini sosyalizasyonun önemini ortaya koyan birçok araştırmada bulunmaktadır. Örneğin dinin biyolojik olarak tevarüz edilmediğini düşünen Alport, onun bir dereceye kadar temel insan ihtiyaçlarından kaynaklandığını kabul etse de kesbi olduğunu yani dindarlığın sonradan kazanıldığını öne sürmüştür. Ona göre kültür ve çevre çocuğun diğer gelişim özelliklerini biçimlendirdiği gibi dinin yönelimini biçimlendirmektedir. Nöroloji alanında yapılan bazı son dönem çalışmaları da dinin yaşantı esnasında sinir sistemi ve beyinde ortaya çıkan değişiklikler üzerine odaklanmış ve dini tecrübe esnasında özellikle beynin belirli bölgelerinde enerji değişimleri ve farklılaşmalar tespit etmiştir. Nöroloji ve teolojinin çakıştığı bu yeni çalışma alanı nöroteoloji olarak isimlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda insan beyninde doğuştan var olduğu öngörülen tanrı noktasının beynin şakak loblarındaki sinir bağlantıları arasında olduğunu ileri sürmüştür. Bu çalışmalarda bilgisayarın görüntüleme yöntemleriyle bireyin dini ve manevi konularla ilgilendiği zaman ilgili sinir alanlarının aydınlandığını tespit edilmiştir. Psikolojik kaynaklar. Anlam arayışı ve bilişsel tatmin. Anlam arayışı, hayatı tüm eksikleriyle birlikte bir bütün olarak anlamayı ve olumlamayı ifade eder. Hakikat anlayışı olarak da ifade edilen anlam arayışının temel amacı, insanın hayattaki konumunun olumlu yönde belirleyecek nihai bir anlama kavuşmak ve böylece varlığı anlamlandırma ihtiyacını gidermektir. Hayat nedir? Anlamı veya hedefi var mıdır? İnsanla dünya arasındaki ilişkinin aslı esası nedir? Ölüm nedir? Ölümden sonra ne olacak? Ben kimim? Neyim? Niçin varım? Nereden geldim? Sonum ne olacak? Bunca ıstırap, keder ve acı niçin vardır gibi varoluşsal sorular kimi insanların sık sık, kimilerinin ise hayatlarının belli dönemlerinde daha seyrek ama mutlaka karşılaştıkları, kafa karıştıran sorulardır. Bu sorular aranan cevaplar gerek bireysel keşif, gerekse kültürlenme ve sosyal öğrenmenin etkisiyle insanı dini ve manevi alan ile yüz yüze getirmektedir. Zira yaratılışı gereği zihinsel açıdan tatmin olmaya eğilimli olan insanın anlam inancı, insan ötesi, manevi bir kategoride yer almaktadır. Din ise hayatın tamamına hitap ederek onu yorumlayan, bilinmeyen ve dolayısıyla anlamlandırılamayan birçok hususu sunduğu tatminkar cevaplarla açıklığa kavuşturan yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Dinin diğer anlam sistemlerinden önemli bir farkı da ortaya çıkan anlam boşluklarını onların eklediği gizem vasıtasıyla doldurması ve sağlamış olduğu sığınma vasıtasıyla önemli bir yatışma sağlamasıdır. Birçok din psikolojisinin dini geniş ölçekli bir anlam sistemi olarak tanımlamasının nedeni budur. Dinlerin zihnin aşmakta zorluk çektiği, mantık ötesi soruları sunduğu hazır cevapları insanı gereksiz detay ve kısır döngülerden koruması da önemli bir avantajdır. Örneğin günümüze geldiği seviye itibariyle oldukça yüksek bir düzeye ulaşan bilim, dünya ve evrenin neden yaratıldığı ve hayatın anlamı konularında tatminkar açıklamalar yapmamaktadır. Bilim hastalık, ölüm ve doğal afetler gibi birçok gücün üstünde gerçekleşen negatif hayat olaylarına ilave olarak zulüm, haksızlık ve adaletsiz gibi insanlardan kaynaklanan olumsuzluklarının neden gerçekleştiği konusunda da fazla bir şey söyleyememektedir. Pozitif bilimin sınırlı açıklamana karşılık boşluk ve belirsizlik kabul etmeyen insan zihni kendiliğinden bilişsel tatmin arayışına yönelmektedir. Bu özelliğiyle o, karşılaştığı her şeyi anlama, anlamlandırma ve yorumlamaya çalışmaktadır. İnsan zihninin sınırlı yapısı ise bazı olayların iç yüzeyine vakıf olma konusunda en büyük engeldir. Özellikle aklın sınırlarını aşan dini metafizik konular, bilişsel tatmin arayışında olan insanın kafasını karıştıran temel konuların başına gelmektedir. Bu noktada dinler yapmış oldukları açıklamalarla insan zihninde başka türlü doldurulamayacak olan boşlukları doldurma potansiyeli taşımaktadır. Dinler bu potansiyeli zihinsel unsurları araştırma, birleştirme, uzlaştırma kullandığı gibi zihinsel çatışmaların ve belirsizliklerin çözümlenmesine de kullanmaktadır. Bu konuda yapılan birçok araştırma, dini inancın bilişsel inançları önemli ölçüde tatmin ettiğini, müntesiplerine uyumlu, dengeli ve anlaşılabilir bir değerlendirme sunduğunu ortaya koymuştur. Anlam arayışı ve bilişsel tatmin arzusu, ergenlik döneminde daha aktif bir fonksiyon icra eder. Zira bireysel kimlik problemlerinin üst düzeyde yaşandığı ergenlik dönemi, diğer gelişim dönemleri içerisinde hayatın anlamını keşfetmeye yönelik ilk bilinçli girişimlerin başladığı evreye tekabül eder. Frank, insanın anlam arayışını psikoterapi süresince de kullanarak logoterapi adında yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Logoterapinin amacı, insanın en temel ihtiyacı olan anlam arzusunu tatmin etmek suretiyle anlamlı bir hayatın teşekkülüne yardımcı olarak modern insanı içine düştüğü çağın hastalığı olan anlamsızlıktan kurtarmaktır. Engellenme ve çaresizlik. Engellenme, olumsuz iç veya dış faktörlerin etkisiyle bireyin hedefine ulaşamaması durumudur. Engelleyici faktörlerin bir kısmı bireysel çaba ve gayretle anlaşabilirken bir kısmı da insan gücünü aşmaktadır. Dini inanç ve değerler, özellikle insan gücünü aşan engellemeler karşısında önemli bir telafi fonksiyonu üretir. Ancak dinlerin üretmiş olduğu telafi, duygusal hayat gücüne sığınmaktan ibaret olan bir savunma mekanizması değil, kendisiyle bir tatminsizlik veya zayıflığın aşıldığı faaliyet olarak anlaşılmalıdır. Onlar engellenen insana dünya ötesi amaç ve hedefler göstererek çektikleri acı ve ıstıraplara karşılık çeşitli ödül ve mükafatlar vaat ederek güven aşılamakta, gerilimi dengeleyerek rahatlama sağlamaktadır. Telafi fonksiyonu dinin ürettiği bir avunmadan ziyade ahiret ve adil dünya inancını aktive edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu yüzden o basit bir ödünlemeden ziyade engelleme sonucu uyumsuzluk içine düşen bireyin yeniden uyum düzeyine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca negatif hayat olaylarının etkisiyle dine yönelen birçok insan problemlerine çözüm bulduktan sonra da dinden uzaklaşmayıp ondan başka şeyler bulabilmektedir. Örneğin birçok insan engellenme durumu ortadan kalktıktan sonra ruhsal ve manevi açıdan gelişmek, yaratıcı ile samimiyet kurmak, zorluktan kurtulmasına yardımcı olduğu için minnet borcunu ödemek gibi birçok nedenden daha güçlü bir bağlanmaya yönelmektedir. Bu yüzden Freud ve Marx'ın iddia ettiği gibi dindarlığı yalnızca çaresizlik durumuna indirgeyebilecek acziyet ve tatminsizlikten doğan hastalıklı bir yapı olarak değerlendirmek uygun bir yaklaşım değildir. Sebep oldukları engellenme ve çaresizlik duyguları nedeniyle insanları ilahi yardım talebine yönelten başlı iki faktör bulunmaktadır. Deprem, sel, kuraklık, hastalık gibi insanın üstesinden gelemediği tabiat olayları gibi durumlar birinci kategoride yer alır. Statü, saygınlık, özgüven kaybı, başkalarıyla ilişki ve iletişim güçlüğü ve iş ve meslek sorunları gibi yeni insanın tek başına üstesinden gelemeyeceği sosyal mahrumiyetler ise ikinci kategoride bulunur. Yaşadığı toplum içerisinde bireysel kimliğini tehdit eden, çeşitli engellerle karşılaşan, ekonomik ve sosyal statüsünü kaybedenler, kendilerini topluma soyutlanmış kimsesiz hissedenler, doğal olarak sosyal destek bulunacaklarına inandıklarını hedeflere yönelebilirler. Bu noktada özellikle dini gruplar, cemaat ve tarikatlar, besledikleri birliktelik ve kardeşlik ruhuyla sosyal destek arayanlar için eşsiz ortamlar sunmaktadır. Böylece dini bir gruba dahil olma aynı zamanda dini hayat geliş ve dini gelişimin başlangıcı olabilmektedir. İnsanlar engellemenin yoğun olduğu deprem, sel, kuraklık, hastalık gibi durumlarda Allah'ın umulmadık güçlü müdahalelerine büyük önem verirler. Bütün bunlara rağmen sırf çaresizlikten kaynaklanan dini yönelimin sürekli ve kalıcı bir dindarlığı garanti etmediği unutulmamalıdır. Zira dini motivasyonların çift kutuplu tabiatı burada da geçerlidir. Bu faktörlerin etkisiyle dini yönelen insanların dini gelişiminin devam edebilmesi diğer motivasyonların devreye girip bireyi etkileme gücüne bağlıdır. Aksi halde engellenme genelde kısmi bir dini yönelişe neden olmakta ve bu durum ortadan kalktıktan sonra birey eski alışkanlıklarına geri dönmektedir. Suçluluk ve günahkarlık duygusu. Dinsel farkındalığın yükselmesi, inanan insanın davranışlarını inancıyla uyumlu hale getirme konusunda uyarır. Dini emir ve tavsiyelere uygun davranmadığını fark eden birey ise suçluluk duygusu hisseder. Suçluluk duygusunun din dilinde karşılığı olan günahkarlık hissi ise daha yoğundur. Günahkarlık hissi, sıkıntı, kendini cezalandırma isteği, psikolojik yalnızlık ve kaçma gibi tepkilere neden olan basit suçluluktan daha karmaşık özelliklere sahip olup eskiyi onarma arzusu ön plana çıkar. Bu duygu Allah'a karşı vazife ve boş duygusunu da harekete geçirir. Vazife duygusu ise bir motivasyon olduğu kadar dinin önemli bileşenlerinden birisidir. Tanrı'nın cezalandırıcı yönünü ön plana çıkartması, özellikle dindarlar için günahlardan koruyucu bir etki yaratırken, merhamet sıfatına odaklanmam ise günahkarlık duygusunun yapıcı bir faaliyetin başlangıcına dönüştürebilir. Suçluluk duygusunu sağladığı motivasyon, aynı suçun tekrar tekrarlanmasını önlemek ve pişmanlık duyulan negatif davranışı telafi edebilecek olumlu davranışlara yönelmektir. Dinde tövbe kapılarının açık tutulması, ne kadar büyük günah işlenirse işlensin, inananları yeniden dönüş için cesaretlendirmekte ve günahkarlık duygusunu üretmiş olduğu psikolojik enerjiden yararlanmak istenmektedir. İnsanın gelişime meyilli, muhtaç ve mecbur bir yapıya sahip olduğu ve gelişimin ancak dünyadaki yapıp etmeler sonucunda ortaya çıktığı düşünülürse, bu sürecin hatta yanlış veya dini terminolojideki adıyla günah işlemeden tamamlanması mümkün değildir. Hal böyle olunca suçluluk veya günah psikolojisi dini gelişimin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Literatürde suçluluk ve günahkarlık duygusunun önemli dini motivasyonlardan biri olarak fonksiyon icra ettiğini ortaya koyan birçok araştırmaya bulunmaktadır. Örneğin ABD'de ergenler üzerinde yapılan ilk dönem din psikoloji çalışmalarında din dışı bir hayattan sonra dine dönüş yapan gençlerin dini değişim öncesi güçlü bir suçluluk duygusu yaşadıkları görülmüştür. Evrensel bir karakter taşıyan suçluluk duygusunun dindarlığa etkisi de çift kutup olup onun dinden önce gelip bireyi dine yöneltmesi de affedilmekten ümidini kesen bireyin dinden uzaklaşması da mümkündür. Ölüm korkusu ve ölümsüzlük arzusu. İnsanın geçici ve sınırlı varoluşundan kurtulma umudu olarak tanımlanan ölümsüzlük arzusu, onun yaratılış özelliklerinden birisidir. Psikanalistler, insanın şuur altı olarak ölümsüz olduğuna inandırıldığını ileri sürerler. Ölüm ise sonsuzluk arzusunun önüne çıkan en büyük engel olarak önemli ölçüde korku ve kaygı üretmektedir. Yok olmaktansa ebediyen cehennemde kalmaya razı olduğunu belirten İspanyol yazar Miguel de Unamuno'nun bu sözleri ölümün nedenli bir korku kaynağı olduğunu ifade etmesi açısından manidardır. Özel bir korku türü olan ölüm korkusu, örüntülü veya açık bir şekilde bütün insanlarda bulunmakla birlikte etkisi ve gücü bakımından diğer korku türlerinden farklıdır. Hatta bazı araştırmacılara göre temelde bir korku vardır. O da ölüm korkusudur. Diğer bütün korkular ölüm korkusunun çeşitli türevlerinden ibarettir. Dinler ise ölümün yokluk olmadığını, sadece bir format değişikliğiyle hayatın ebedi olarak devam edeceğini bildirerek sonsuzluk arzusuna tatmin alternatif sunarlar. Onlar bir taraftan muhataplarını olumlu davranışlara teşvik ederken diğer taraftan pozitif davranışların karşılığının cennete görüleceği ve orada bütün isteklerin karşılanacağı ebedi bir hayat vaat ederler. Ahiret hayatı inananlar için sadece mükafat yeri değil, aynı zamanda ilahi adaletin tecelli edeceği yerdir. Buna göre insanın dünyada çektiği tüm acı, ıstırap, haksızlık ve adaletsizliklerin telafi edileceği yer olan ahiret, suçluların cezalarını çekecekleri yer olup, din tarafından dünyaya tercih edilmesi tavsiye edilen ebedi hayat yurdudur. Böylece dinler, ölüm sonrası hayat ile ilgili çizmiş oldukları tabloyla ölümün anlamını değiştirerek onu daha az korku yayan bir olguya dönüştürürler. Ölüm karşısında en önemli direnç kaynaklarından birisi olan dinlerin bu özelliği onları önemli bir çekim merkezi haline getirir. Ölümü anlamlandırmada problem yaşayan insanların önemli bir kesimi için dinler önde gelen ve en önemli alternatiflerden birisidir. Hatta Freud gibi bazı psikologlar dinlerin ölüm karşısında icra etmiş olduğu bu fonksiyonu dini kaynağı olarak açıklamaya yönelmiştir. Ancak herhangi bir şeyi etki ve fonksiyonlarıyla eşitlemek doğru bir yaklaşım değildir. Zira bu durumda etki ve fonksiyonları ortadan kalkan şeyin kendisinin de yok olması gerekir. Halbuki ölüm korkusunu aşmış birçok dindar, dinden uzaklaşmadığı gibi ona daha da yakın hale gelmekte, dinin etki ve fonksiyonlarının yeterince ortaya çıkmadığı bireylerde de ondan tamamen kopmamaktadır. Sosyokültürel kaynaklar. Kültür, toplumun binlerce yıldan beri oluşturduğu ortak amaç, beklenti, değer, inanç, duygu ve düşüncelerin, kısaca ortak değer ve davranış kalıplarının depolanıp saklandığı bir tür toplumsal bellek olarak tanımlanmaktadır. Kültürü düzenleyen ve şekillendiren temel faktörlerin başında gelen dinler ise kültür vasıtasıyla sosyal hayat alanının büyük bölümünü etkisi altına almaktadır. Kültürün oluşumuna katkıda bulunan dinler onu zenginleştirmekte ve korumaktadır. Dinlerin bu konuda en önemli fonksiyonu, kültürü tutarlı ve güçlü bir sistem etrafını bütünleştirmesidir. Zira dinler, kültürün içine bir parça değil, onu aşan ve organize eden çok daha güçlü bir değer sistemidir. Hal böyle olunca, çocuğun kültürle tanışması, aynı zamanda dinle tanışması anlamına gelmektedir. Bu durum yakın aile ortamında alınan rol modeller tarafından başlatılırken, çocuğun yaşının büyümesi ve sosyal çevresinin genişlemesiyle diğer insanlar ve dini kurumlarla pekişmektedir. Çocuklara verilen örgün din eğitimi ise dini sosyalizasyonun en sistematik boyutunu oluşturmaktadır. Rol modeller, özellikle çocukluk yıllarında başlayıp ergenlik döneminde devam eden hayatın ileriki dönemlerinde etkisi nispeten azalan örnek figürlerdir. Bunlar başta anne baba olmak üzere yakın aile çevresinden diğer bireyler olabildiği gibi ilgi alanına göre din, bilim, sanat, spor ve eğlence dünyasından beğenilen bireylerdir. Çocuğun özdeşim kurduğu rol modeller ile dini gelişim arasında önemli bir ilişki vardır. Zira konuyla ilgili olarak yapılan araştırmaların hemen hepsinin ortak tespitine göre dini tutum ve davranışların temellenmesinde en etkili faktör ilk çocukluk dönemindeki aile ilişkileridir. Ancak dini motivasyonların çift kutupluluğu burada da geçerlidir. Sosyal öğrenmede etkili olan dönüş ve pekiş süreçler dini gelişim içinde geçerlidir. Aile bireylerinden birisinin icra etmiş olduğu dini pratiği düşünmeden taklit eden çocuğun bu davranışın hoş karşılanması aynı davranışın daha sonra onaylanmak veya ödül kazanmak için tekrarlanma ihtimalini yükseltmektedir. Böylece daha sık tekrarlanmaya başlanan dini uygulamalar pekişmeye başlamaktadır. Buna göre aileden alınan örnekler tek başlarına dini hayata bir giriş kapısı olsa da bu yolda ilerlemek çocukla aile bireylerinin ilişki örüntüsünün tamamına bağlıdır. Yaşın ilerlemesiyle genişleyen sosyal çevreye paralel olarak çocuğun arkadaş gruplarına yönelmesi rol modellerde de farklılaşmayı beraberinde getirir. Ergenlik döneminde akran etkisi artarken rol modellerde ülküsel figürler ön plana çıkmaya başlar. Bu dönemde ergenlik zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği akran gruplar arasında dini bir atmosfer olması gençler için önemli bir dini motivasyon oluşturur. Ancak bu durumun tersi de geçerlidir. Zira çocuk ve gençlerin zamanla gelişen sosyal ilişki görüntüsü onlara bir taraftan çevrelerinde yaşanan dindarlık biçimlerinin ne kadar farklı olabileceğini gösterirken diğer taraftan yaşadığı çevrede etkili olan dini kurum, şahıs ve sosyal organizasyonlarla tanışma fırsatı sunar. Örgün eğitim ile başlayan din dersleri dini gelişim için önemli motivasyonlar üretebilir. Ancak hiçbir şeyin teorisiyle pratiğinin aynı olmadığı gibi dini öğrenmek ile yaşamak da aynı anlama gelmez. Temel eğitimin ilk yıllarında başlayan din bilgisi dersleri çocuğun ailede öğrendikleri ile okulda öğrendikleri arasında farklılıklar olmasıyla düşük düzeyli çalışmalar yaratabilir. Daha yüksek dozlu çalışmalar ise genellikle ergenlik döneminde yaşanır. Benzer çelişki ve çalışmalar din hakkında ailede öğrenilenler ile sokakta veya sosyal ortamlarda öğrenilenler arasında ortaya çıkan farklılaşmalarda da yaşanır. Örgün eğitimde verilen din derslerinde dini bilgi yüklemeden ziyade dini ilginin canlı tutması daha etkili bir sosyal dini motivasyondur. Aksi halde çocuklar dinde diğer birçok derste olduğu gibi mezun olduktan sonra işe yaramayacak teorik bilgi kategorisine sokup ona yönelik ilgilerini sıradanlaştırabilir. Ayrıca okulların formal yapıları gereği bilimin ön plana çıkarması ve okullarda öğretilen pozitif bilimin dinle çatıştığı alanlara uygun açıklamalar getirilememesi din eğitimine tabi tutulan çocuk ve gençlerde din hakkında güvensiz tutum gelişmesine neden olabilmektedir. Din eğitiminin ağırlıklı olarak verildiği meslek liseleri ve ilahiyat fakülteleri yanında cami, Kur'an kursu, çeşitli vakıf, cemaat ve sosyal organizasyonlar gibi yaygın eğitim kurumları da önemli sosyal dini motivasyonlar arasındadır. Ancak bahsedilen kurumların bu konuda işlev görebilmesi orada verilen eğitim ve eğitimcilerin kalitesine bağlıdır. Zira bir ortamlarda da dini motivasyonların çift kutupluluğunun etkisi görebilmektedir. Şöyle ki, bu kurumlarda gerçekleştirilen yanlış uygulamalar sonucundan birçok genç dinin ana modelinden uzaklaşarak din adı altında sapkın görüşlere daha açık hale gelmekte veya dinden tamamen uzaklaşabilmektedir. Eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olması, insan hayatının tamamında sistemli ya da resmi, gelişigüzel veya gayri resmi eğitim mümkün kılmaktadır. Örgün ve yaygın eğitim kurumları yanında yazılı ve görsel medya ve yayın organları uygun içeriğe sahip oldukları müddetçe sosyal dini motivasyon işlevi görebilmektedir. Bu kapsamda değişik motivlerin etkisiyle dine ilgi duymaya başlayan bireylerin bu ilgilerini dini içerikli yayınlara, parantez içinde televizyon, internet, kitap, dergi, gazete, CD, DVD sürdürmeleri bu yayınların dini bir motivasyon işlevi görmesini mümkün kılmaktadır. Ancak aynı durumun tersi de geçerlidir. Ayrım sonu.